Ayrım 11.
Ambara sahibi olan arkadaşı Andrew'un bir dahi olduğunu belirtir. O tam bir ustadır artık. Sonunda hayır. Andrew arkadaşının onu dahi ilan etmesinin ardından teknesini oracıkta bırakıverir. Oysa 3 kat vernik sürmek kalmıştır yalnızca. Kocasının ambarda çok zaman harcamasından şikayet edip duran karısı, bu duraksamayı görünce tavrını değiştirir ve eşinin teknesini bitirmesi için dil döker. Eşi ısrar eder, o inat eder. Bu zorlamalar Andrew'u çok öfkelendirir. Andrew'un babasının hastaneye kaldırılması bu döneme rastlar. Bazen gerçek hayattaki tesadüfler filmlerdekine fark atabilir. Bir de ne görelim, Andrew'un babası tekne yarışında kaza geçiren genç bir adamla aynı odaya düşmesin mi? Babasını ziyaret etmek için tüm cesaretini toplayan Andrew, yatağında hareketsizce duran bu adamla tanıştırılır böylece. Arkadaş tekne yarışı kurbanı der babası. Teknesi bir başka tekneye vurunca bu hale gelmiş. Annesi de yineler aynı sözcükleri. Kayık yarışı kurbanı. Hayatı boyunca felç kalacak. Anne ve babası yıllar önce oğullarının iyiliği için aldıkları kararı haklı çıkarmak için onu dolaylı olarak uyarmaktadırlar. Andrew, yarış teknelerine olan ilgisinin onları kaygılandırdığını çok iyi bildiğinden sesini çıkarmaz. Tekne yarışı bir tarafa, Andrew o sıralarda tekne yapımıyla bile ilgilenmemektedir. Ölümdür onu korkutan. Ne Andrew ne de anne babası bu gerçekten haberdardır. Andrew, hastanelerde kendisini çok rahatsız hissetmesine rağmen her gün babasını ziyaret eder. Bu ziyaretlerde ise daha çok babasının oda arkadaşıyla sohbet eder. Yatağa çakılı bu adama teknelerle ilgili dergilerden bölümler okur. Hayatının sonuna kadar yatağa bağımlı kalacağından habersiz olan genç adam, yarış etmeyi ne kadar özlediğinden bahsettiğinde Andrew ona iyileşip bir an önce sulara dönmesi gerektiğini söyler. İkisi zamanla çok samimi olurlar. Genç adamla yaptığı hararetli sohbetlerin etkisiyle Andrew teknesiyle yeniden ilgilenmeyi düşünür. Verniği sürdü mü her şey tamam olacaktır. Ama yine vazgeçer kararından. Hafta sonları birbirini kovalar, Andrew teknesini verniklemek yerine evinin parkelerini cilalar. Teknesine yeniden el atıncaya kadar tam 2 yıl geçecektir. Andrew, bir yıl boyunca sürdürdüğümüz görüşmelerde nasıl bir durum içinde bulunduğunu yavaş yavaş kavradı. Uzunca bir süre boyunca geceleri kabuslar gördü. Ter boşanarak uyanıyor, içindeki kötü hisse bir türlü engel olamıyordu. Öleceğini hissediyordu. Zamanla bu hissiyle teknesini tamamlayamaması arasında bir ilişki bulunduğunu farkına vardı. Tekneyi bitirirse yarışlara katılacaktı. Yarışlara katılırsa bir kaza geçirip ölecekti. Andrew durumunu çözümlemeye çalışırken ilkin yarış kurbanı arkadaşının geçirdiği felçten onun hareketsiz halinden etkilendiğini düşünmüştü. Ancak daha sonra olayı derinlemesine incelediğinde bu durumun yarış kurbanı arkadaşını tanımasından çok daha önce gerçekleştiğini farkına vardı. Andrew'la görüşmelerimizde aile olimpiyatlarında neler olup bittiğinde gözden geçirdik. Andrew, içindeki terör ve ölüm hislerinin tekne yarışlarından kaynaklanmadığını fark etti. Onu asıl etkileyen babası ile olan ilişkisiydi. Teknesini tamamlaması mutlaka yarışlara gireceği anlamına gelmiyordu ama Andrew, atacağı son adımla babasının ona verdiği çıraklık rolünü bırakacak ve ustalığa terfi edecekti. Andrew kendisini sonsuza dek çırak olarak görmek isteyen babasına karşı gizli bir öfke duyuyor. Bu öfke onun kendisini suçlu hissetmesine yol açıyordu. Ustalığa yükselmesiyle birlikte bir terör yaşanacaktı. O duyduğu öfkeden ötürü cezalandırılacağına, usta biri olduğu zaman öldürüleceğine inanıyordu. Andrew'un kabuslarında tekne yarışında öleceğini görmesi gerçek yaşamda dayanamadığı duyguların tezahürüydü. Andrew zamanla yeni bir bakış açısı edindi. Artık yarış tekneleriyle ilgilenmiyordu. Daha önce süratli araba kullanırdı. Bu tutkusu yüzünden yüklü miktarda cezalar ödemiş, hatta bir keresinde ehliyeti geçici bir süre için alıkoyulmuştu. Artık böyle bir heyecana da yer yoktu hayatında. Yaptığı tekneyle yarışlara falan katılmayacaktı. Teknesini satmaya karar verdi. Bu düşünceyle işinden 2 hafta tatil izni aldı ve teknesini tamamladı. Teknesini bitirdiğinde ondan asla ayrılmayacağını anladı. Onu bir sanat yapıtı gibi görüyordu. Teknesinin motorunu satabildi sadece. Andrew'dan en son haber aldığımda şoförlüğü bırakmış olduğunu, kendisine ambar miras bırakılan ve Andrew'u dahi ilan eden arkadaşıyla eski gemileri restore etmeye başladığını öğrendim. Andrew, babasına duyduğu öfkeden dolayı alacağına inandığı cezadan kaçmak için teknesini vergilemeye ertelemişti. Bunun yerine evinin parkelerini cilalamayı tercih ettiğini fark etti. Cila bahanesi hükmünü yitirdiğinde mafsal iltihabına benzeyen rahatsızlık kurtarmıştı Andrew'yu. Başarıdan uzak kalmak için her bulduğu dala tutunan bir benlikti bu. Andrew gerçekten istediği şeyi en iyi şekilde yapamıyor, yaptığı işten rahatsızlık da duyuyordu. Başarı korkusunun altında yatan nedeni keşfettiğinde ise ölüm cezası tehdidi ortadan kalktı. Ünlü bir ressam olan Zuda, Andrew'unkine benzer bir deneyim yaşamıştı. Bana bir zamanlar belirli bir olaylar dizisini konu eden dev bir tablo yaptığı sıralarda elindeki işi bitirdiği zaman öleceğine inandığından bahsetmişti. Bu tablo, İkinci Dünya Savaşı'nda insanların çektiği acıları konu ediyordu. Zu, bu tablonun büyük müzelerde sergilenen diğer bütün önemli tablolardan çok daha değerli olduğunu düşünüyordu. Ona göre kendisinin başyapıtı işte bu tabloydu. Zu, bu tabloyu yapmak için dış dünyadan bağımsız, yalnızca kendisi köpeği ve tablosundan oluşan bir ortamda çalışmıştı. Sabahları 5'e kadar oturup, amaçladığı yeri bitirdiğinde kolunu bile kıpırdatmayacak hale gelirdi. O devasa tuvalin üzerinde kurulu, 6 ayaklı iskelenin üzerinde, bir elinde fırçası, bir elinde paletiyle saatlerce çalışır çalışırdı. Aşağıya indiğinde sürekli yukarıya uzattığı kolunun tutulduğu olurdu. Kolunu eski haline döndürmek için masaj üstüne masaj yapardı. Zu tabloyu bitirdiğinde öleceğini düşünürdü içinden. Ancak bu düşünceyi garip bulduğundan korkusuna tamamıyla teslim olmazdı. Bazen büyük bir coşkuyla, bazense büyük bir isteksizlikle devam ederdi işine. Zamanla migren ağrıları, kan şekerinin düştüğünü belli eden belirtiler kendini göstermişti. Bu rahatsızlıklar Zu'nun temposunu yavaşlatmasına, hatta bazen işine ara vermesine neden olurdu. Zu bu dönemde işi dışında tek bir şeyle ilgilenirdi. Gidip kendisine Victoria döneminden kalma, mermerden yapılmış melek görünümünde nadide bir heykel almıştı. Heykeli çalışma odasından görülebilecek şekilde bahçedeki spot lambasının altına yerleştirdi. İçinden bir ses ona bu melek heykelinin çok yakında mezar taşı olacağını söylüyordu. İçtenlikle inandı buna. Meleğin elindeki bukete ismini kızdırmayı bile düşündü. Gelelim Zu'nun başarı korkusunun tohumlarının ekildiği aile olimpiyatlarına. Zu, ülke çapında tanınan bir sanatçı olmakla ailesini hayal kırıklığına uğratmıştı. Geleneklere bağlı olan ailesinin ondan beklediği tek şey, ileride kendisini tamamıyla eşine ve çocuklarına vermesiydi. Ne eksik, ne fazla. Bir kadın yalnızca eviyle meşgul olmalıydı. Zu, ressam olmakla kalmadı, mesleki başarısıyla da abine fark attı. Abi zeki biri olmasına rağmen ailesinin kendisinden beklediği üstün başarıyı gösteremedi. O da Zu gibi duyguların dünyasına yenilmişti. Zu babasına öylesine düşkündü ki babasının ölümünün ardından bir yıl boyunca yas tuttu. Onun kendisine bıraktığı soyadını yaptığı evlilikle de değiştirmedi. Zu'nun Oedipus çatışmasından ve kardeş mücadelesinden etkilendiği söylenebilir ancak bu iki klasik nedenin yanı sıra onun özgün bir sorunu daha olmuştu. Ressamlık. Zu, tablosunda insanlığın acılarını yansıtmaya çalışıyordu. Ancak kendisini tablosuna yabancı hissediyordu. Çizdikleriyle adeta bir çatışma halindeydi. Tablosunu tamamladığında eleştiri yağmuruna tutulacağına inanıyordu. Bunun yanı sıra mesleki ve maddi çıkarları için insanların çektiği acılardan istifade ettiğini düşünerek kendisini suçlu hissediyordu. Bilinçaltında bu başyapıtın bedelinin çok ağır olacağı düşüncesi vardı. Zu tablosunu tamamladığında yapıtı sanat dünyasında büyük bir heyecan uyandırdı. Eleştirmenler bu yapıtı coşkun bir hayranlıkla övdüler, biri hariç. Zu'ya kulak verelim. Bu eleştirmen söyledikleriyle beni çok incitmişti. Tablomla ilgili görüşlerini iletirken bana düşman muamelesi yapıyor, sözcüklerini bir silah gibi kullanıyordu. Zu, 20 yıl önce açtığı bir serginin ilk gününde aynı eleştirmenin benzer tavırlarına tanık olmuştu. Uzun zaman önce gerçekleşen bu karşılaşma, ünlü ressamın bilincinin derinliklerinde pusu kurup yaşadığı ölüm korkusunun fitilini ateşlemiş olabilir. Zoe'nun başarı korkusunun asıl nedeni tam olarak keşfedilmemiş olsa da, söz konusu eleştirmenin yaşanılan başarı korkusunda etkili olduğu muhtemeldir. Zoe da, Andrew da ellerindeki projeleri tamamlamaya çalışırken, onları işlerinden bir müddet alıkoyan hastalıklara yakalanmışlardır. Zoe, şiddetli baş ağrıları çekmiş, Andrew kramplarla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Tanıdığım bir yazar da geçici bir süre için görme yeteneğini kaybetmişti. Bir yıl kadar önce Lily beni arayarak yazacağı yeni kitap için kendisine büyük miktarda bir ödeme yapıldığını söylemiş, kendisini çok sıkıntılı hissettiğini belirtmişti. Önce şaka yapıyor sandım. Ona bana da bir kitap teklifi getirildiğini, ancak ödemenin değil, sıkıntı, heyecan bile yaşatmayacak kadar cüzi olduğunu söylediğimde önce bir kahkaha patlattı. Hemen sonra ciddileşti ve içinde açıklayamadığı garip bir his olduğunu, kitabını basılmış haliyle görememekten korktuğunu dile getirdi. Kaygıyı azaltmanın yollarından biri, strese yol açan nedenin önemini hafifletmektir. Acaba Lily bu kitabıyla Pulitzer ödülünü mü almayı hedefliyordu? Alakası yok demişti Lily. Bu o tür bir kitap değil. Kitabın belki en çok satan kitaplar listesine bile giremeyeceğini ima ettim. O halde kaygılanacak ne olabilirdi ki? Önce sakinleşmiş gibiydi, sonra birden kızgınlıkla ''Neden olmasın, kitabım en az lisedeki öteki kitaplar kadar iyi olacak.'' diye bağırdı. Ardından başka konulardan konuşmaya başladık. Telefon görüşmemizin ardından Lily'den aylar boyunca ses seda çıkmadı. Bir gün Lily'nin bir akrabasıyla karşılaştım. Bana Lily'nin görme yeteneğini yitirmesine yol açan bir enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Bu haberi veren kadın psikolojiyle yakından ilgiliydi. Söylediği kadarıyla körlükten daha ürkütücü bir durum söz konusuydu. Lily başına gelenden sonra hiçbir telaş belirtisi göstermemiş, özrünü sessizce kabullenmişti. Onu ziyaret ettiğimde sanki hiçbir şey olmamış gibi davranan sakin bir kadın buldum karşımda. Odaya girdiğim sırada kendinden geçmiş bir halde görme özürlüler için hazırlanan kitap kasetlerden birini dinliyordu. Yatağının başucunda duran kasetleri gördüğümde içim cız etti. Kocam da ani bir inme sonucunda kör olmuştu. O da bu kasetleri dinliyordu. Eşim gençliğinden beri okumaya pek düşkündü. Sabahları New York Times elinden düşmezdi. Onun gibi bir kitap kurdunun aynı duruma düştüğünü görünce hüzün kapladı içimi. Kendimi tutamadım ve onları bu durumda görmenin beni ne kadar üzdüğünü dile getirdim. İçimi döktükçe Lily'nin gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. Ağlamanın gözlerine zarar vereceği korkusuyla ellerini gözlerine götürmüştü ki aniden bir çığlık attım. Ağlamak terapi yerine geçer Lily. Ağla lütfen, açılırsın. Uzun uzun ağladı Lily. O günden sonra doktoru Lily'nin iltihaplı gözlerinin önündeki beyaz perdenin yavaş yavaş kaybolduğunu gördü. Bir süre sonra süratli bir gelişme kaydettiklerini, Lily'nin birkaç güne kadar taburcu edilebileceğini söyledi. Bunu duyan Lily hiçbir sevinç belirtisi göstermedi. Gözlerinin ne kadar çok acıdığından şikayet edip durdu. Sonunda Lily tamamıyla iyileşmiş olarak evine gönderildi. Hastanede kalmak istiyordu. Görme özürlü olmaya razıydı. Böylece kitabına kaldığı yerden devam etmemesi için gerekli bir nedeni olacaktı. Başarının kendisine yüklediği sorumluluktan kaçacak, ölüm riskini sıfıra indirecekti. Hastalığını bahane edip teknesini tamamlamayan Andrew'a da, baş ağrıları yüzünden işine ara veren Zoe'ya da aynı şey olmamış mıydı? Lily'nin aile olimpiyatlarında kendine özgü, güzel bir anne vardır. Kendini güzellik kraliçesi gibi gören bu kadın, çocuklarının ona tapmasını ister. Çocuklarının arasını açarak onların birbirleriyle yakınlaşmalarını engeller. Amacı her ikisini de kendi esareti altına almaktır. Anne sürekli beğenilmek ister. Kızı onu geçmekten ürker. Lily hayat boyu annesi kadar başarılı olmamaya programlanmıştır. Lily ölmedi. Kitabının mürüvvetini gördü. Yazdığı kitap en çok satan kitaplar listesine giremese de büyük bir beğeni topladı. İyileşip kitabının başına oturduğunda kaygı ateşi bir yandı bir söndü. Bir de baktı ki içindeki ölüm hissi kayıplara karışmış. O yaşadıklarının bedelini görme duyusunu yitirerek ödedi. Okumaya ve yazmaya tutkun insanlar için körlük bir çeşit ölüm değil midir? Muzip bir çocuktum. Bu bölüme kadar birçok öğrencimin, hastamın, arkadaşımın, tanıdığımın nasıl bir başarı korkusu içinde bulunduklarından söz ettim sizlere. Şimdi ise sıra bende. Psikoloji alanında çalışan birçok uzman kendilerinin yaşadıkları psikolojik sorunlara eğilerek bu konularda uzmanlaşmayı ilerler. Bazıları ise başka konular seçerler kendilerine. Ancak kendilerinin de yaşadığı benzer sorunlara tanık olurlarsa bu tür konularla özel olarak ilgilenirler. Ben de böyleyim işte. Taşkın bir başarı korkusu yaşayıp bu korkuyu kısmen yenenlerden biriyim. Çözüme kavuşmamış Oedipus çatışmasına güzel bir örnek oluşturuyorum. Üstelik hep zirvede olduğum bir kardeş rekabeti de yaşadım. Ve perde. Babam benim doğduğumu öğrendiğinde doktora, geldiği yere geri dönse iyi olur demiş. Zaten 4 yıl önce de bir kız çocuğu, ablam doğmuşmuş. Babamın doktora böyle söylediğine hiçbir zaman inanmak istemedim. Çocukluğumda kafama vura vura anlattığı bu olay beni gençliğimde tam bir çıkmaza soktu. Babamın dileğinin yerine gelmesi için bir erkek gibi davranmaya çalıştım ama eninde sonunda bir kızdım işte. Sırf onun gözüne girebilmek için korktuğum halde dik yokuşlardan aşağıya patenle kaymak gibi aptalca şeyler yaptım. Ayrıca mükemmel olmaya çalıştım. Ailemizde mükemmel sayılabilmek için dışa dönük, neşeli ve muzip olmak gerekiyordu. Muziplik. Evet, bu en önemli ölçüttü. Bize gelen misafirler arasında her kim başından geçen trajikomik bir olaydan söz ederse etsin, üzülmek yasaktı. Üzülürseniz çoktan kaybetmiştiniz. Ailem içinse kaybedenlerin hiç şansı yoktu. Ben de erken yaşlarda ayak uydurdum bu sistemi. Babamı memnun edebilmek için neşeli biri olmam gerektiğini biliyordum. Her zaman atılgan olmalı, gözümü budaktan sakınmamalıydım. Elimden geleni yaptım. Esprili, şaklaban, yokuşlarda paten kayan küçük bir kız oldum böylece. Ailemin verdiği partilerde ilgi odağı ben oluyordum. Ne hoş sohbet bir çocuk, çok tatlı, diyordu anne babamın arkadaşları. Çocukluğumun ilk yıllarında anne ve babamı gerçekten çok mutlu ettim. Beni verebilecekleri en yüksek puana layık gördüler. Bu çocuğun maşallahı var yani. Söyledikleri ve yaptıklarıyla herkesi güldürüyor. 5 yaşındaydım ve annesi babası arkadaşları tarafından onay gören, güler yüzlü, nüktedan, hazır cevap bir kişilik sergiliyordum. Çocukların büyürken içinde bulunabilecekleri en ideal durumdaymışım gibi görünmeme rağmen ortada yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Anne ve babam benim ne kadar iyi bir çocuk olduğumu söyleyerek aslında ablamla beni karşılaştırıyorlardı. Annemlere göre ablam kişiliksiz biriydi. Yani ablam espriden anlamazdı. Aslında o doğuştan çekingen bir çocuktu. Daha da kötüsü, daha küçücükken çocuk felci geçirmişti. Ablamın özürlü olduğu hemen fark edilirdi. Yemek yerken çatal bıçağı güçlükle kavrardı. Birçok hareketi yaparken zorlanan ablamın duygularına da inmeymişti adeta. Neşeli ve iyimser olmanın en önemli nitelikler olduğuna inanan bir ailede, doğru dürüst yemek bile yiyemeyen bir çocuk felci kurbanının halini bir düşünsenize. Artık ablam normal insanlar gibi hareket edebiliyor. Erken yaşta geçirmiş olduğu çocuk felcinden tamamıyla kurtulmayı başardı. Ailemizin ilkelerine sadık kalarak nüktedan hoş sohbet biri haline geldi. Yaptığı esprilerle herkesi güldürüyor. Babamın gözde çocuğu olmaktan, onun ilgisini çekebilmek için oradan oraya koşuşturmaktan çok hoşlandığım halde, ablamla aramda bir rekabet yaratılıyormuş gibi gelirdi bana. Anne ve babamın yaptıklarının haksızlık olduğunu hissetmeme rağmen durumu tam olarak idrak edemez, ne yapılması gerektiğini bilemezdim. Ablam üzürlü olduğundan her zaman ben galip gelirdim. Bu duruma pek de sevinemezdim ama olgun davranmayan, tecrübesiz anne ve babam, insan anne ve babasının halini anlayınca onlara karşı daha anlayışlı oluyor. Rekabeti kızıştırmak için beni sürekli ödüllendirirken ablama cezalar verirlerdi. Kötü biri olduğuma inanmaya başlamıştım. Beni olduğum gibi kabullenmiyorlardı. Aslında beni ikiyüzlü davranışlarımdan ötürü ödüllendiriyorlardı. O zamanlar kardeş rekabetinde galip gelmenin tadını çıkarıyordum. Geriye dönüp baktığımda ise bu rekabetin ne kadar haksız koşullarda gerçekleştiğini farkına varıyorum. Meğer zaferlerimle ablama ne kadar da zarar vermişim. Benim hayatımda da kardeş rekabetinin bilinen sonucu kendini gösterdi ve sonrasında kendimi çok suçlu hissettim. Ben kelimenin tam anlamıyla tercih edilen çocuktum. Buraya kadar gördüğümüz gibi tercih edilen çocukların birer yetişkin oldukları zaman başarılı bir grafik çizeceklerine dair hiçbir garanti yoktur. Hatta bu çocukların hemen hepsi kardeşlerini ezmiş olmanın yarattığı suçluluk duygusunun oranına göre bir yerlerde fire verirler. Benim olayımda ise kardeş rekabeti yoğun bir başarı korkusuna yol açtı. Yaşadıklarım kardeş rekabetiyle kalsa iyiydi. Nasıl olsa ablamı geçmek kolaydı. Ama ben aynı zamanda daha ezeli bir rekabetin içindeydim. Anneme karşı kazanılan bir zaferdi bu. Annemle babam pek iyi anlaşamazlardı. Çok genç yaşta evlenmişlerdi. Annem evlendiğinde daha 16 yaşındaymış. Babamsa ondan birkaç yaş büyük. Annem zamanının büyük bir bölümünü anneannemin idaresindeki ev ve iş ortamında geçiren bir genç kızmış. Doğduğundan çok kısa bir süre sonra annesi ölen babam, çocukluğunun ilk yıllarını üvey annesiyle geçirmiş. Daha sonra bir yetimhaneye gönderilmiş. Bu hikayeyi daha çok erken yaşlarda öğrendiğimden, babama sıkıntılar içinde geçen çocukluk dönemini unutturmak için elimden geleni yapmaya özen gösterdim. Annemle babam evlendiklerinde evliliğin nasıl bir kurum olduğundan habersizlermiş. O günlerde hiç kimse evlilik sözleşmesinin gerektirdiği şeylerden söz etmezmiş. Evlilik, kapalı kapılar ardında gerçekleşen bir olaymış. Gençler nasıl bir karmaşanın içine gireceklerinden habersizlermiş. Anne ve babam da özürlü bir çocukla nasıl başa çıkacaklarını bilmiyorlardı. Onu kendilerine verilmiş bir ceza olarak görüyor, kızlarının fiziksel ve duygusal yetersizliklerinden nefret ediyorlardı. Ve sonra kavga ediyorlardı. Hem de ne kavga! Babam geleneklere uygun davranan bir karısı olsun istiyordu ama annesinin mağazasından ayrılıp gelen, sigara içip makyaj yapan, özgürlüğüne düşkün, çılgın bir kız vardı karşısında. Babam karısında bulamadığı mutluluğu bende aradı. Annemin davranışlarını yapmacık buluyor, bana bir yetim gibi muamele ettiğini söylüyordu. Babamla daha çok yakınlaştıkça annemin kıskançlığı artıyordu. Her geçen gün ondan daha çok korkmaya başlamıştım. 5 yaşındayken babam beni her pazartesi New York'taki Palace Theatre'a, saray tiyatrosuna götürürdü. Anne ve ablamınsa tiyatroda yeri yoktu. Eve döndüğümüzde annem bunun acısını babamdan çıkarmak için elinden geleni yapardı. Ardından sıra bana gelirdi. Gençti, cahildi, yaşadığı sorunlardan ötürü beni sorumlu tutması ona göre daha kolaydı. Ya da bana öyle geliyordu. Onları ayırmaya çalışırken içime büyük bir suçluluk duygusu kaplardı. Annem kocasının sevgisini çaldığımı söylerdi bağıra çağıra. Annemin arkadaşlarına hava atmak için kullandığı o sevimli küçük çocuk bir anda 5 yaşında bir dişi oluverirdi. Zaman geçtikçe annem iyice saldırganlaşmaya başladı. Dayakları bir yana beni baş belası diye çağırması gücüme gidiyordu. Kendimi gerçek bir baş belası gibi görüyordum. Anne ve babamın arasını açtığımı, tüm kavgaların benim yüzünden çıktığını düşünüyordum. Annem ne kadar kötü bir çocuk olduğumu söyler dururdu. Ben hiçbir şeye layık değildim çünkü mayam bozuktu, inanırdım. Babamın anneme ilgi göstermeyip beni el üstünde tutması elbette hoşuma giderdi. Ancak bu galibiyetin beraberinde getirdiği psikolojik bunalımlar göz önüne alındığında bu özgün çatışmayı asıl benim kaybettiğim ortadaydı. Çocukluğumun ilk döneminde aile hayatımda tek bir alanda zafer coşkusunu tadamadım. Bu tecrübe başarıya olan bakış açımı sağlıksız kıldı ve yaşadıklarımın izleri yıllar boyunca sürdü. Ergenlik çağıma yaklaşırken o sıralarda Belu Hastanesi'nde doktorluk stajı yapmakta olan dayım da aramıza katıldı. Anneannem ölüm döşeğindeyken annemden kardeşine tıp öğrenimi gördüğü sürece destek vermesini istemiş, kızından kendisi aç kalsa bile kardeşinin öğrenim masraflarının karşılanacağı sözünü almıştı. Annem verdiği sözü tuttu. Dayıma kitap alınacağı zamanlarda patates yemeğine talim ederdik. Babam dayımın harçlarını ödeyebilmek için bankadan yüklüce bir miktarda kredi çekti. Ardından geri ödemelerde epey bir zorlandı. Battıkça batıyorduk. Para kazanmak için içki kaçakçılığına başlayan annem dağıtım işini bana yaptırıyordu. 8 yaşındaydım ve korku içinde yaşayacağım, beni küçük düşürecek, yasa dışı bir operasyonun içinde yer aldığımın bilincindeydim. Annem niyetimiz iyi olduğundan yaptığımızın haksızca bir eylem olmadığını savunuyordu. Dayım ileride saygın bir doktor olacaktı ve kazanacağı para hepimizi geçindirmeye çoktan yeterdi. Dayım mahallenin gözde delikanlısıydı. Sokak serserileri ona bulaşmıyorlardı. Çevremizde telefonu olan tek ev bizimkiydi. Üstelik evimizde bir doktor vardı. Ben dayımın bizle kalışından hiç memnun olamamıştım. En güzel odada o kalıyor, en iyi yemeği o yiyordu. Öğrenimine rahatça devam edebilmesi için neler yapmadık ki? Dayım yaptıklarımıza karşılık neredeyse hiçbir minnet belirtisi göstermiyordu. Annemin savunması ise zaten hazırdı. Ama anneme verdiğim sözü tutmak zorundayım. Ölüm döşeğinde olan insana bir söz verdiyseniz onu mutlaka yerine getirmek zorundaydınız. Bense ölüm anından istifade edip duygu sömürüsü yapan bir anneye öfkeyle karşılık vermenin çok daha sağlıklı bir tepki olacağına inanıyordum. Ama o zamanlar bu dediğimi değil yapmak, düşünmek bile ayıptı. Ben ne de olsa bir çocuktum ve toplum değerlerini anlayabilecek aşamaya henüz gelmemiştim. Keşke dayım ölse derdim içimden. Bana kimse ölüme yönelik çocukça isteklerin gerçekleşmeyeceğinden bahsetmemişti. Benim mayam bozuktu. Artık buna bütün kalbimle inanıyordum, karar vermiştim. Bu oyunda da dayıma galip gelecektim. Ablama büyüyünce doktor olup dayımın muayenesinin tam karşısında bir yer açarak onun bütün hastalarını çalacağımdan söz ederdim. Ablam bunu nasıl başaracağımı sorduğunda koltuklarımı kabarta kabarta hastalarıma bedava ikramlarda bulunacağımı söylerdim. Sonunda dayımın ailemizin içindeki konumundan etkilenerek tıp fakültesine gidip doktor olan insanların çok büyük bir itibarları olduğunu düşünmeye başladım. Sonradan kardiyolog olan ablam dışındaki hiçbir tıp doktoruna bu gözle bakmadığımı belirtmeliyim.